Kelimelerle yapılan oyunlar insanları kandırmada en etkili yoldur. Bakıyoruz ki birisi asırlar önce bir oyun oynamış. Asırlar boyu o oyun ilim olarak nesilden nesile aktarıla gelmiş. İşte o kelimelerden bir tanesi de peygamberdir. Nebi ve Resul değil, çünkü Nebi midir, Resul müdür belli olmayan bir kelime. Biliyorsunuz Nebi, Allah'ın kendisine kitap ve hikmet verdiği, değerini yükselttiği, o kitabı ve hikmeti insanlara öğretmesi ve insanları geliştirmesi için görevlendirdiği kişidir. Resul de hem bu nebilerin özelliğidir. Bütün nebiler aynı zamanda resuldür. Çünkü resul kendisine bildirilen sözü bir başkasına ulaştırmakla görevlidir. Bütün nebiler kendilerine indirilmiş kitabı ve hikmeti insanlara ulaştırmakla görevlidirler. Ama nebilerin dışında da resul vardır. Asıl Rasul, o nebilere verilen kitaptır. Çünkü o tebliği, o kitap taşıyor. İşte bugün bizim Rasul, bize Rasul olan, yani Nebimiz sallallahu aleyhi ve selleme verilmiş olanı bize ulaştıran bu kitaptır. Biz bu kitabın içinde olanlarla sorumluyuz. Bu kitaba itaat etmemiz gerekiyor. Rasul'e itaat emri, bu kitaba itaati ifade eder. Birkaç kere de söylemiştim. Arap dilinde Rasul kelimesinin iki tane anlamı var. Birinci anlamı getirilen söz. İşte bu, Allah'ın kelamı. Söz Arapçada kelam demek, Allah'ın kelamı. İkinci anlamı da o sözü getiren kişi, o da Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'dir. O getiren kişi ölmüştür. Allahü Teala Ali İmran suresinde 144. ayetti değil mi? 143 mi? 144 mi? Orada Resulün 144 diyor ki وَمَا مُحَمَّدٌ اِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِ الرَّسُولُ Muhammed sadece Resul'dür. Ondan önce de Resuller gelip geçmiştir. اَفَاِمْ مَاتْ اَوْغُتِلَنْ قَلَبْتُمْ عَلَى عَقَابِكُمْ Şimdi ölür ya da öldürülürse gerisin geri mi döneceksiniz? Çünkü asıl Resul duruyor. Uyacağınız kitap burada. Artık başka yapacak ne arıyorsunuz? Şimdi fakat insanlar dine uyma yerine dini kendilerine uydurmayı çok severler. Hep kendilerini öne almaya, kendilerini birinci sıraya almaya, her şeyi ikinci sıraya almaya büyük meyilleri ve merakları vardır. Şimdi Allah'a ve Resulüne itaat dendiği zaman Allah'a, yani Allah'ın kitabına itaat diye anlam vermek gerekirken Allah'a ve Muhammed'e itaat şeklinde getirmişlerdir. Ondan sonra Muhammed'i de tanrılaştırmışlar. Yani bir ismet sıfatı vermişlerdir. Mesela bu akşam ondan bahsedeceğiz. İsmet yani masum. Günahtan korunmuş. O sıfatı vermişlerdir. O sıfatı verirken kullandıkları ayetlerden bir tanesi de şimdi okuyacağımız ayettir. Allahü Teala şöyle diyor burada. Ve levla fadlullahi aleyke ve rahmetuhu lehemmet taifetun minhum en yudilluk. Eğer senin üzerinde Allah'ın iyiliği ve ikramı olmasaydı onlardan bir grup, yani bu müşrik ve münafıklardan bir grup seni saptırmak için büyük bir gayret içerisine girecekti. وَمَا يُضِلُّونَ اِلَّا اَنْفُسَهُمْ Ama onlar sadece kendilerini saptırırlar. وَمَا يَدُرُّونَكَ مِنْ شَيْءٍ Onlar sana herhangi bir şekilde zarar veremezler. وَاَنْزَلَ اللّٰهُ عَلَيْكَ الْكِتَابُ وَالْحِكْمَةِ Allah sana bu kitabı ve hikmeti indirmiştir. وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ Senin daha önce bilmediğin şeyi sana öğretmiştir. وَكَانَ فَضْلُ اللّٰهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا Allah'ın senin üzerindeki iyiliği, ikramı büyüktür. Daha önce bilmediği şey kitap ve hikmettir. Allah kitabı ve hikmeti Nebimize öğretmiştir, o da bize öğretmiştir. Şimdi burada Allah'ın fazlı olmasaydı, rahmeti olmasaydı seni yoldan çıkarmak için büyük bir gayret içerisine gireceklerdi den. Yani Allahü Teala seni korudu diyerek sadece Nebimize ait bir koruma olarak ifade edilmiş oluyor. Benzer bir ayet de Yusuf suresinde vardır. Biliyorsunuz Yusuf Aleyhisselam bir şey olarak kardeşleri tarafından bir köle diye satılmış. Satın alan da gidip Mısır'da satmış. Mısır'da da onu bir bakan satın almış ve ailesine getirmiş. İşte eşine demiş bunu buna iyi bak. Belki evlat ediniriz. Çünkü çok kabiliyetli, çok görüntüsü her şeyi çok güzel olan birisi. Ya da bize bir faydası olur demiş. Şimdi çok güzel yani büyüyüp de iyice güzelliği ortaya çıkınca yanında bulunduğu ailenin hanımı bunu elde etmek istemiş. Şimdi Allahü Teala 12. surenin 23. ayetinde bendeki metinde 237. sayfa şöyle diyor: "Veravedet hulleti huve fi beytiha an nefsihi." Evinde bulunduğu kadın ondan murad almak istedi. Yani onunla birlikte olmak istedi. Ve gallaqatil ebvab, kapıları iyice kapadı. Ve kâlet heytelek. Dedi ki, seninim. Hadi gel. Kâle maazallah. Yusuf Aleyhisselam dedi ki, ben Allah'a sığınırım. İnnehu rabbi ahsene methvâye. O senin beyin benim efendimdir. Cumartesi günü konuşmuştuk işte bu benim Rabbimdir kelimesi. Yani Rab kölenin sahibine denir. O benim sahibimdir, benim efendimdir. Ahsene methvâye benim bulunduğum bana çok güzel bir şey hazırladı. Kalacak yer hazırladı. Yani bana çok iyi baktı. Ona karşılık bu mu yapılır? İnnehu la yuflihu'z zalimun. Şurası bir gerçektir ki zalimler iflah olmazlar. Ve lekad hemmet bihi. Kadın Yusuf'a karşı tam kararlıydı. Yani büyük bir gayret içerisinde ona doğru yönelmişti. Ve hemme biha. Aslında kadın da güzel, çekici bir kadın. Yusuf da genç. Yusuf'un da o kadını arzulamaması diye bir şey olmaz. Çünkü yaratılıştan bu var insanda. وَهَمَّ بِهَا O da ona karşı istekli olacaktı ama لَوْلَا اَنْ رَعَى بُرْحَانِ رَبِّهِ Eğer Rabbinin burhanını görmeseydi. Burhan ne demek biliyor musunuz? Kesin delil demek. Yani yarın Allah Yusuf'a karşı ahirette kullanacak bunu. Sen böyle yaptın diye ve kendisini kurtaramayacak. كَذَٰلِكَ لِنَصْفِ عَنْهُ السُّٓءَ وَالْفَحْشَى İşte biz böyle yaptık ki ondan kötülüğü ve fuhşu giderelim. اِنَّهُ مِنْ اِبَادِنَا الْمُخْلَصِينَ Çünkü o samimiyeti kabul edilmiş kullarımızdandı. Şimdi burada da denebilir ki Yusuf da Allah'ın elçisidir, Allah korumuş. Ama bu koruma sadece Yusuf Aleyhisselam'a, Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme değil, her insanadır. Yeryüzünde ne kadar insan varsa Allahü Teala onların tamamını korur. Ki yarın ahirette diyemezsin ki ya Rabbi ne yapayım? İşte o güzel kadını görünce artık ben her şeyi unuttum, hiçbir şey düşünemedim. Öyle şuursuzca onunla birlikte oldum. Sonradan aklım başıma geldi ama iş işten geçmişti diyemeyecektir. Ne Yusuf Aleyhisselam der, ne de böyle günah işleyen herhangi bir kişi bunu söyleyebilir. Çünkü Allahü Teala ne diyor şeyde Bakara suresinin sonunda, la yukellifullahu nefsen illa vusaha. Allah kimseyi gücünün üstünde bir şeyle ne yapmaz? Yükümlü tutmaz. Ben ne yapayım, gücüm yetmedi, hakim olamadım falan diyemez hiç kimse. Hiç kimse diyemez bunu. Biliyorsunuz şeyde yine bu surenin 33. ayetinde hani o kadını ayıplıyorlar biliyorsunuz. Yusuf Aleyhisselam'ı kadın çağırıyor. Diğer kadınlara birer şey veriyor. Turunçgillerden portakal artık ya da başka bir şey. Ellerine de birer bıçak veriyor. Yusuf yanına girince bir de rahat edebilecekleri, arkalarına da yaslanacakları bir şey veriyor. Güzelce yaslanıyorlar. O sıra Yusuf karşılarına çıkınca hepsi ona hayran kalıyor ve ellerini kesiyorlar. Bunun arkasından da hepsi onu elde etmeye çalışıyor. Şimdi bu ortamda Yusuf Aleyhisselam tabii çok büyük bir imtihandan geçiyor. O zaman diyor ki bakın, İşte az önce okuduğumun da bir değişik ifadesi. Zaten kadın Yusuf'u tehdit ediyor. O kadar kafaya takmış ki. Orada açıkça da söylüyor. Leylem yef'al ma amuruhu, benim isteğimi yerine getirmezse bu leyüscenenne, hapse atılacak. İmtihanın büyüklüğünü görüyor musunuz? Hapse atılacak. Yani öyle bir şeye davet ediyor ki her erkeğin çok istediği şeydir. Ama helalinden olursa tabii, hele haram olursa o zaman Cenab-ı Hakk'ın çok yasakladığı bir şey. Yaklaşmayı bile Allahü Teala helal kabul etmiyor. Mümin de böyle öyle olmalıdır. Ve leyekûnen minessâgirîn. Elbette ki diyor itibarını kaybedecek. Bu konumda kalmayacak. Alçalacaktır. Yusuf Aleyhisselam bunun karşısında ne diyor? Diyor ki قَالَ رَبِّ السِّجْنُ اَحَبُّ لَيَّ مِمَّا يَدْعُونَنِ اِلَيْهِ. Ya Rabbi, hapishane onların çağırdığı şeyden bana daha sevimli. Onların dediklerini yapmaktansa hapse girmeyi tercih ederim ya Rabbi diyor. وَاِلَّا تَصْرِفْ عَنِّي كَيْدَهُنَّ. Onların tuzağını benden uzaklaştırmazsan asbu ileyhin. Onlara karşı çocukluk yaparım. Çocukluk yapmak ne demek? Yani kendimi tutamam. Ya bir çocukluk yaptık derler ya. Kendimi tutamam. Çünkü ben de yani erkeğim. Karşımda da güzel kadınlar. Ve ekum minel cahilin. Cahillerden olurum. Şimdi burada bir insanın kendisini nasıl koruduğunu Allahü Teala anlatıyor. Bir de bunu bütün insanlar için Allahü Teala Şems suresinde söylüyor. Ben de 594. sayfa. Ve nefsin ve ma sevvaha, nefse ve onun dengesini kurana yemin olsun. فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. Arkasından Allah herkesin günahını da takvasında kendisine ilham etmiştir. Yani her insan yaptığı günahın farkına vararak günahını işler. Sadece Yusuf Aleyhisselam değil. Günahla yüz yüze geldiğiniz an Cenab-ı Hak size onu haber verir. Yani onu içinize, bak günah işliyorsun. Onun için bazı kimseler şöyle der, ama ne olacaksa olsun der. O Cenab-ı Hakk'a cevabıdır. Öyle aman falan. Gider günah işleme yerine kadar bazıları giremez, oradan geri döner. Çünkü Allah uyarır. Bu sadece Yusuf Aleyhisselam için değil, herkes. Çünkü bu burhan olacak yarın ahirette. Yarın ahirette diyemeyecek ki, ya Rabbi ne yapayım, ben hakim olamadım kendime. Diyemeyecek. Çünkü Allah son uyarısını yapar orada. Takvasını da insana ilham eder. Mesela bazen bakarsınız ki içinizde bir neşe, bir şey, buna ne yaptım ben acaba? Abi düşün, ha falanca bir iyilik yapmıştım. Onu da ilham eder, tekrar tekrar yapmanıza vesile olur. İşte burada Yusuf Aleyhisselam'a olan burhan her insanda olandır. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme olan da aynıdır. İşte Allah'ın ikramı ve rahmeti sadece onlara değil, hepimizedir. Şimdi ben bunları anlatırken şimdi aklıma geldi. Eskiden Fransızcayı çok iyi konuşurdum. Fransızlarla konuşunca bana hemen ilk önce sordukları, sen Fransız mısın olurdu. Ondan sonra hayır. Ne kadar Fransa'da kaldın? Hiç kalmadım. Fransız filolojisinde mi okudun? Hayır. Peki nasıl böyle konuşuyorsun? Çünkü bir Fransız hanım Erzurum'la bize ders vermişti. Ondan öğrenmiştik. Şimdi İstanbul'a gelmişim. Şu 70'li yılların başında. Şu Şehzade başında bir grup Fransız buldum. Erzurum'da hiç konuşacak Fransız yok. Nadiren geliyor. Orada görünce ben bir konuşayım dedim. Biraz yanaştım, işte kızdı, erkekli falan. Oradan Şehzadebaşı Camisi'nden veznecilere doğru geldik. Baktım ki kızların tavırları değişmeye başladı. Gel birlikte şeye gidelim, denize gidelim, şey yapalım. Aa, bir şey yaptım böyle kendi kendime. Sanki böyle hemen derhal bıraktım onları. Ve ondan sonra bir daha da herhangi bir Fransızla konuşmadım. Bu defa da dili unuttuk. Dili unuttuk yani artık. Yani şimdi onu bizzat hepiniz yaşamışsınızdır mutlaka. Yani ben sadece aklıma geldiği için. Yani hakikaten Cenab-ı Hak öyle bir güç veriyor ki o zaman bütün dünya sizin şey yapsa, sizi zorlasa bir santim bile taviz vermezsiniz, ama yeter ki niyetiniz Allah rızası olsun. Hakikaten Allah rızasını şey yapıyorsan, her türlü günahta bu vardır. Yani yarın ahirette hiç kimse diyemez ki, ya Rabbi işte ben ne yapayım, işte çok dolduruşa geldim, işte kandırıldı, bilmem. Hayır. Bunu sen kendi tercihinle yaptın. Çünkü Allah son uyarıyı yapar orada. Şimdi burada Allahü Teala Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme belli benzeri bir ayette daha hitap ediyor. 17. surenin 74. ayetini açalım. Evet, 288. sayfa. Diyor ki Cenab-ı Hak burada, وَلَوْ لَا اَنْ ثَبَّتْنَاكَ لَقَدْ kitte terken ileyhim şeyen kalil. Az önceki ayet Medine'de inmişti. Bu da Mekke'de inen ayettir. Eğer biz seni sabitleştirmeseydik, hepimiz için aynı şey söz konusudur. Lekad kitte terken ileyhim şeyen kalil. Az da olsa onlara doğru yönelecek gibi oldun. Çünkü insanın içinden bazen böyle şeyler geçer. Peki yönelseydin ne olurdu? İden hele öyle yapsaydın, لَاَذَقْنَاكَ الضُّعْفَ الْحَيَاتِ وَضُعْفَ الْمَمَاتِ. O zaman sana bu dünyanın da günahının iki katını, ahiretin de günahının iki katını tattırırdık. Niye iki kat? Çünkü senin konumun gereği alman gereken ceza budur. Bu dünyada da iki kat, ahirette de iki kat. Diğerleri gibi değil. Çünkü sen Cenab-ı Hak tarafından eğitilmiş, yetiştirilmiş birisin. Yani Allah'ın kitabını Cebrail aleyhisselam gelmiş, Resulullah'a öğretmiş. Şimdi peki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hiç suç işlemedi mi? İşlemedi mi? Söyleyin bakalım. He? İşledi. İşledi tabii. Mesela Bedir Savaşı'nda defalarca burada ders konusu yaptık. Enfal suresinin 67. yani 8. sure 67. ayetini okuyalım. Ben de 184. sayfa. Bu olayın geçmişini anlatalım çünkü ilk defa dinleyenler oluyor. Artık daha önce birkaç kere dinlemiş olanlar kusura bakmasınlar. Mekke'de Mekkeliler Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i oradan çıkarmak için baskılarını artırınca Allahü Teala İsra suresinin kaçıncı ayetiydi ona bir bak. Diyor ki ve inkadu yestefizuneke fil art. Yani seni buradan neredeyse diyor böyle yerinden yurdundan edip buradan çıkarmaya çalışıyor. 76. ayet. Eğer öyle yaparlarsa sen buradan çıkarsan onlar da burada fazla kalamazlar. Yani seni Mekke'den çıkarırlarsa fazla kalamazlar diyor. Şimdi bu diyor Allahü Teala'nın kanunudur. Yani elçi gönderdiği toplumlara koyduğu kanundur. Ki ona sünnetullah denir. Sünnetullah tabiat kanunu değildir. Allah'ın elçi gönderdiği toplumlarda uyguladığı kanunlardır. Şimdi o zaman Allahü Teala Müslümanların çok sıkıştırıldığı zamanlarda Rum suresini indiriyor. Rum suresinde işte Rumlar Persler karşısında yenildiler. Daha sonra tekrar galip gelecekler. Onların galip geleceği gün Allah Müslümanları da zaferiyle sevindirecek. Mekke'de bunu Resulullah ilan ediyor. Medine'ye vardıkları zaman tabii herkesin kulağı Rumlarla Perslerde. Mekkelilerin kulağı da orada, Müslümanların kulağı da orada. Nasıl Rumlarla Perslerin karşılaşacağını duyuyorlarsa netice belli. O gün Allah müminlere zafer verecek. Rumlar galip gelecek, müminlere de Allah zafer verecek. Resulullah diyor ki tamam işte şey Şam'dan gelen kervanı Allah bize verir. Mekkeliler de bunu bildiği için korkuya kapılıyorlar. Eyvah kervanı kaybettik diyorlar. Kervanı korumak için bir ordu çıkarıyorlar. Ebu Süfyan da şeyden gelen Suriye tarafından gelen Ebu Süfyan eyvah kervanı kaybettik diyerek hepsi o ayetleri bildiği için kaybettik diyerek kervanı kurtarmaya çalışıyor. Müslümanlar kervan için yola çıkıyor. Mekkeliler kervan için çıkıyor. Fakat birdenbire yüz yüze geliyorlar Bedir'de. Bundan önce indirilen ayette Allahü Teala düşmanlarla karşılaştığın zaman onları iyice etkisiz hale getirmeden esir almayın diyor. Muhammed suresinin 4. ayetinde. Dolayısıyla işte bu ayet, bu girişten sonra bu ayeti okuyalım. Müslümanlar ilk çarpışmada esir alıyorlar. Eğer esirleri almasalardı direkt Mekke'ye gideceklerdi. Allah'ın koyduğu kanun gereği Mekke'ye gideceklerdi. Ama esir aldılar. Allah daha önceden o gün zafer sözü verdiği için Müslümanlar gene zafer kazandılar. Bedir'de o zaferi hak ederek kazanmadılar. Allah önceden söz verdiği için zafer kazandılar. Şimdi o şu ayet indi. Diyor ki: "Mâ kâne nebiyyine yekûne lehu esra." Hiçbir nebinin esir almaya hakkı yoktur. Sadece sen değil, bütün nebiler öyle. "Hattâ yudhine fil ard." O savaş yerinde düşmanı tamamen etkisiz hale getirinceye kadar hiçbir nebi esir alamaz. Turidune aradet dünya, siz dünya malı istiyorsunuz. Hemen elinize geçecek şeyler istiyorsunuz. İşte orada hemen esir alacaksınız, bir takım ganimetler alacaksınız. Vallahi yuridul ahire, Allah daha sonrasını istiyor. Allah da Mekke'yi almanızı istiyor. Şeyde surenin başında o da var. Vallahu evet vallahu azizun hakim. Allah üstündür. Kararları doğrudur. Levla kitabun minallahi sebaka. Bakın ilk şeyde makan nebi hiçbir nebi. Ondan sonra turidune derken çoğul. Ashab da katılıyor araya. Ama asıl hedef nebi. Diyor ki levla kitabun minallahi sebaka. Allah'ın daha önceki kitabı, yazgısı, yani Mekke'de indirdiği ayet olmasaydı, size bugün zafer vereceğini söz vermeseydi Allah daha önceden, لَمَسَّكُمْ ف۪ي مَا أَخَلْتُمْ عَذَابٌ عَظ۪يمٌ Aldığınız esirler konusundan dolayı size büyük bir azap dokunurdu. Azabın azim. Azabın azimin dokunacağı kim? En başta Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem değil mi? Önceden söz vermeseydi. Bak büyük bir azap. Bu büyük azap Kur'an-ı Kerim'de kafirler için, münafıklar için kullanılıyor. Şimdi burada büyük bir de şey için, kadına iftira edenler için kullanılıyor. Yani zina iftirasında bulunanlar için kullanılıyor. Allah'ın açık ayeti, çünkü hani sen elçisin, elçi olarak yaptığın zaman iki kat ceza dedi ya, başkası yapsa o kadar olmayabilir ama sana azab-ı azim. Kesinlikle çarpardı bu. Sonra biliyorsunuz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'yi fethettikten sonra tevbe etmiştir. اِذَا جَاءَ نَصْرُ اللّٰهِ وَالْفَتْحِ Allah'ın yardımı ve fetih geldiği zaman وَرَأَيْتَ النَّاسِ يَدْخُلْنَ ف۪ي د۪ينِ اللّٰهِ يَفْوَاجَ İnsanların Allah'ın dinine bölük bölük girdiğini görünce فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ Rabbin her şeyi güzel yapmasına karşılık ona kulluk et ve وَاسْتَغَفِرُهُ Ondan ya Rabbi beni affet, affet diye istiğfarda bulun. Yani önce Mekke'yi fethet. Yani döktüğünü temizle. Kırdığını temizle. Ondan sonra Allah ya Rabbi beni affet. İnnehu kâne tevvâbe. O tevbeleri kabul eder. Çünkü o şey Mekke'yi alması Resulullah'ın tam bir tevbesi oluyor. Şimdi bu kadar açık ayetler varken Nebiler için ismet sıfatı olur mu? İslam Ansiklopedisi ne diyor? Şimdi Yahya'yı bir dinleyelim. İsmet sıfatı ile ilgili olarak.
Evet. Bu ismet sıfatı hani çoğumuzun kitaplardan veya hocalardan dinlediğimiz bir konudur. İsmet peygamberlerin günahlardan korunmuşluğunu ifade eden bir terim. Kelam ve akaid kitaplarında nübüvvet bahisleri incelenirken baş köşede bu konu yer alır. Peygamberler masum mudurlar? Yani günahtan korunmuş mudurlar? Bu konu orada tartışılır. Ve Ehl-i Sünnet'in Mutezile'yi de içine alacak şekilde hepsinin ittifakla kabul ettikleri bir husustur ki peygamberler günahlardan korunmuşturlar. Yani peygamberler masumdurlar.
Şia'da dahil tabii değil mi?
Evet, ya Şia'da ufak tefek tabii farklılıklar var. Hani peygamberler dışında kalan kimseler de ve yok, yok, peygamberlerin yok. Ne zamandan beri masum olduğu konusunda bir ihtilaf.
Yani masum olduğunda tabii, ihtilaf yok.
İhtilaf yok. Tabii. Masumiyet konusunda.
Yani yanlışlar da Şia ile Ehl-i Sünnet'te ihtilaf olur mu? Doğrular da ihtilaf ederler, yanlışlar da etmezler yani.
Evet. Bu Ehl-i Sünnet dediğimiz mezheplerin, akaid mezheplerin özellikle itikat mezheplerinin peygamberlerin peygamber olmadan önce de sonra da şirk ve küfür gibi, yani bunlar şirk ve küfürü de tabii iki birbirinden ayrı bağımsız günah olarak telakki ediyorlar. Bu da ayrı bir husus tabii. Hem peygamberlikten önce hem de peygamber olduktan sonra Allah tarafından şirke ve küfre düşmekten korunduğu noktasında bir icma vardır. Yani hiçbir bu konuda ihtilaf söz konusu değil. Peygamberler peygamber olmadan önce de peygamber olduktan sonra da şirke ve küfre düşmekten masumdurlar. Allah tarafından özel bir koruma altındadırlar. İsteseler bile küfre ve şirke düşemezler.
Allah öyle mi diyor? Bak Zümer suresinde ne diyor?
Evet. Allah. Delillerden bir tanesi de Zümer 65.
Allah Allah. Onu evet. Mu delil alıyor?
Onu yani? Okuyalım. Yani parantez içerisinde demiş ki Bakara 21, Nisa 36, Enbiya 21 ve Zümer 65. ayetler.
Allah.
Buraya bakmamızı istemiş bu hükmün delili olarak.
Yani Allah nebilerini şirkten korumuş ve delil bu.
Evet, delil Zümer 60'ı, delillerden bir tanesi.
Allah Allah. Bak şimdi burada ne diyor Allahü Teala? وَلَقَدْ اُوْحِيَ اِلَيْكَ Ya Muhammed, sana şu vahyedildi. وَاِلَى الَّذ۪ينَ مِنْ قَبْلِكَ Senden önceki bütün nebilere لَيْنْ اَشْرَكْتَ Hele şirke düş. Hele şirke düş. لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكْ Bütün yaptığın yanar gider. Şirkten korunmuş birine böyle bir söz söylenir mi? Söylenir mi? He? Hele şirke düş. O zaman ne diyor? Ya Rabbi sen beni koru. Sen düşürürsen düşürürüm. Yoksa ben niye düşeyim ki? Sen beni koruyacaksın der, değil mi? Ondan sonra ne diyor? Vele tekunen ne minel hasirin. Kaybedenlerden, kesinlikle kaybedenlerden olursun diyor. Bakayım meali nasıl vermişler madem öyle. Resulüm şüphesiz sana da senden öncekilere de şöyle vahyolunmuştur ki andolsun Allah'a ortak koşarsan işlerin mutlaka boşa gider ve hüsranda kalanlardan olursun. Mealde bir problem yok.
Ama evet. İşte mealde problem olan yerler de var. Biraz önce ayetler okurken ben hemen açıklamalara baktım acaba ne varmış diye. Mesela bu Enfal suresinde Bedir Savaşı'nda yapılan hata ile alakalı olarak 68.
Hata
ayet.
Hata değil o büyük bir
evet yani levla kitabu minallahi sebaga. Allah'ın daha önce bir yazgısı olmasaydı bu konuda size büyük bir azap dokunacaktı diyor ya. Hı hı. Bu yazgı ne? Siz dediniz ki önceden Mekke'nin yani başarı sözü verilmiş olması. Ama yani burada diyor ki
ayet ayete tefsir edersen öyle.
Evet, elimizdeki mealde diyor ki tefsirlere göre ayette geçen ve hüküm manasına gelen kitaptan maksat içtihatta hata eden müçtehide azap edilmeyeceği hükmüdür. Yani bir içtihat etmiş Resulullah, hata etmiş. Bundan dolayı Allah madem içtihat ettin, ben içtihat edenin hata etse bile ona azap etmeyeceğime dair söz vermiştim. Sizi de bu hatanızdan dolayı affediyorum demiş.
İşte bu kendini Allah yerine koymaktır. Nerede söz vermiş Allah? Görüyor musunuz bak?
Yani din, hiçbir ayetinde yok öyle bir şey. Hayır,
din ne hale getiriyor? Hayır zaten ayeti açıklama yetkisini Allah Resulullah'a vermiyor ki. Kendisi açıklıyor. Nereden yani öyle şeyler getirip yerleştiriyorlar ki bakın ayetin mealine yerleştirmişler görüyor musunuz? Bu Allah'ın kitabına %100 yapılan bir iftiradır. Başka hiçbir şey değil.
Evet, mesela benzer şey Yusuf suresinin 24. ayetinde de var bir açıklama. Orada da hani kadın ona meyletti. Eğer Yusuf da Rabbinin işaret ve ikazını görmeseydi o da kadına meyledecekti. Oranın açıklamasında da diyor ki tefsircilerin çoğuna göre Hazreti Yusuf'un kadına olan bu meyli cinsel bir meyildi. Fakat bazı tefsirciler peygamberlerin böyle bir meyle kapılmaktan masum yani korunmuş ve münezzeh olduklarını belirterek ayetteki ilgili sözü bakın nasıl anlamışlar. O da
anlamışlar değil, saptırmışlar diyeceksiniz.
Evet öyle olacak. O da kadını dövmeye niyet etmişti. Fakat Allah'ın ikazıyla bundan vazgeçti. Yani gülüyoruz ama Diyanet Vakfı mealini okuyorum. 5 kişilik bir heyet tarafından yapılmış meal. Yani yakıştıramadıkları için, yani kendi kafalarında kurdukları peygamber tasavvuruna ayet uymadığı için ayeti işte kadını dövmeye niyetlenmişti de Allah müsaade etmedi falan gibi öyle bir şey anlamışlar. Bu biraz önce söyledik.
Peygamberlikten... O zaman hem metbiyada kadın onu dövmeye niyet etmiş olması lazım. İki taraftan da yani.
Şirk ve küfür konusunda peygamberlikten önce de sonra da bir koruma var. Bu konuda ittifak var demiştik. Bir de peygamber olduktan sonra büyük günah işler mi işlemez mi meselesi tartışılmış. Bu konuda da aslında pek bir ihtilaf yok. Ulemanın çoğunluğu peygamberlerin nübüvvetten sonra yani peygamber seçildikten sonra kasten büyük günah işleyemeyeceği noktasında yine görüş birliğine varmışlar.
Yani demişler Kur'an'a rağmen. Evet,
yani peygamber seçildikten sonra bir peygamber istese büyük günah işlemeyi başaramaz.
Zaten,
Allah onu koruyor.
Zaten istemez değil mi?
Evet.
Zaten istemez. Evet.
Peki bunun dışında kalan günahlar ufak tefek ki bunlara zelle deniyor. Onları işleyebilir ama büyük günahların haricinde bir de yüz kızartıcı suçlar kategorisi var. Onları da diyor peygamberler istese işlemeyi başaramazlar. Allah onları korur böyle bir şeyden. Ehl-i sünnet bu konuda genel manada böyle. Bir de zaman konusunda bir ufak tefek farklılıklar var. Yani ne zamandan itibaren peygamberler korunmuş? Ehl-i sünnet peygamber seçildikten sonrası için bunu öngörüyorlar. Şirk ve küfür hariç ama biraz önce söyledim. Mu'tezile bu konuda biraz farklı. Onlar bu şeyi yani genelde peygamber seçilme yaşı 40 ve civarıdır ya. Bunlar diyorlar ki eğer bir kişi ileride peygamber seçilecekse ergenlik çağından itibaren Allah tarafından korumaya alınır. Yani mükellefiyet çağı başlar başlamaz Allah tarafından özel koruma altına alınır. Daha geriye götüren var mı?
Şia.
O da var. Şia. Onlar da diyor ki
onu da Vedat'ta
dinleyelim. Doğar doğmaz. Bunlar analarının karınlarından zaten Allah tarafından korunmuş bir şekilde dünyaya gelirler. Ve yine herhalde Vedat Hoca'dan dinleyeceğiz.
Vedat'tan dinleyelim.
Sadece peygamberler korunmuş falan da diyor zannetmeyin. Korunmuş daha ne insanlar var.
Tabii.
Onları göreceğiz.
Ya zaten kimsenin umurunda değildir aslında peygamberlerdeki ismet sıfatı. Ama kendilerine masum demek için önce ona demeleri lazım. Yani sistemi kurabilmek için şimdi Şia bir sistem kurmuş. Efendim ne diyor? İşte İmamiye. Ne demiş efendim? Fatıma validemizin soyundan gelmiş. Fatıma validemiz de Resulullah'ın kızıymış. Peki Fatıma validemizin soyundan sadece Hazreti Hüseyin'in çocukları mı geldi? Hasan'ın çocukları ne olacak? Hazreti Hüseyin de sadece efendim Şehruba'dan olan çocukları mı? Şehruba eğer şeyin Zerdicer'in kızı olmasaydı, sizin öldürülen şahınızın kızı olmasaydı hiç böyle bir şey aklınıza gelir miydi? Siz ona Ferriyez'dan dersiniz şeydeki krallarınızda yani Allah'ın bir ruhu var. O ruh geçer o şeylere. Aslında insan gibi görürsünüz ama içinde Allah vardır. Dolayısıyla şimdi kendi inançlarını sanki İslam'mış gibi bir kılıfa sokmak için şeyi kullanmışlardır. Resulullah'ı, Fatma validemizi ve Hüseyin radıyallahu anh. Evet oku bakalım Vedat.
Şia inançları isimli bir kitaptan alınmış. İmamın da peygamber gibi içte dışta, görünürde, gizlilikte bütün kötü ve pis şeylerden doğumundan vefatına dek masun, korunmuş olduğuna inanıyoruz.
Doğumundan ölümüne kadar.
İmam, imametten önce, sonra soy, boy, şerefi bakımından en yüce ve temiz kişi olup her türlü kötülükten, suçtan, yanılmadan, yanlış iş görmeden...
Bak, kötülükten, suçtan, yanılmadan, yanılmak da yok.
Yanılmadan, yanlış iş görmeden, unutmadan ve her türlü aşağılık şeylerden masumdur. Yani korunmuştur.
Gene de şey var, mesela herhangi bir şeyden bir eğitim görmeye ihtiyaçları var mı?
Yok, o da zaten yazıyor. O,
var mı? Orada vardır.
İmamlardan hiçbiri bir muallime gitmemiş.
Yani hiçbirisi bir okula gitmemiş, bir öğretmene, evet.
Bir mürebbiden bir şey öğrenmemiştir.
Hiçbir eğitimciden bir şey öğrenmemiş, evet.
Hiçbiri bir hocadan ders görmemiş. Hiçbiri bir mektebe, bir medreseye gitmemiştir. Böyle olduğu halde kendilerine bir şey sorulunca ona derhal en doğru cevabı vermedeler. Dillerine bilmiyorum sözü gelmediği gibi cevap vermek için düşünmeleri yahut cevabı bir müddet sonra tehir etmeleri de vaki değildir.
Şimdi aklıma geldi. Ya adını söyleyeceğim, kendini bir şey zannedecek de söylemeyeyim, boş ver. Şimdi yaşayanlardan... Yok, Said Nursi tabi benzer şeyleri söylüyor da başka bir adam yani kendini bir şey zannediyor zaten, televizyonu var, başka şeyleri var falan ama önemli değil. Şimdi ondan konuşuyoruz. Hakikaten Elif'i göstersem bu ne? I der, I. Hayatında Elif bilmez yani. Şimdi ona dedim ki, ha o dedi ki işte bir şey konuşuyorduk. Bilmiyorsanız ehli zikre sorun diye ayeti okudu. فَسَلُوا اَهْلَ ذِكْرِ اِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ Bilmiyorsanız ehli zikre sorun. Ehli zikir kim oluyor dedim. Biz oluyoruz dedi. Peki sana ne soracağım dedim. Her şeyi soracaksın dedi. Sen dedim Elif'i görsen mertek dersin yani ı dersin. Sen hiçbir şey bilen bir adam değilsin. Ama Allah'ın bildiği, diyor Kur'an okuyamam ama Kur'an'ı bilirim dedi. Kur'an'ı okuyamıyormuş ama biliyormuş. Bunu söylediği zaman da etrafı mühendisler, şunlar bunlar dolu. Şimdi dedim ki o zaman ya dedim bak camiye gidiyorum. Millet namaz kılıyor, secdeye varıyorlar, bakıyorum ayakları kalkmış. Bunlar namazlar oluyor mu? Ben ne bileyim? Onları hocalara sor dedi. Ondan sonra bir de akaidle ilgili bir şey söyledim. Şimdi şu anda aklıma değil. Ben ne bileyim onu dedi. Şimdi orada bir video vardı, yani eski. Çok dediğim bundan 25 sene evvelki bir iş. Ya dedim şurada bir video var. Açıyoruz, resimleri sürekli kayıyor. Ne yapalım? Hocam ben dedi elektronikçi miyim? Ulan dedim dini sordum bilmiyorsun, dünyayı sordum bilmiyorsun, sen neyi biliyorsun dedim. Şimdi bunlar etraflarını bu şekilde kandırıyorlar, kendilerini ilahlaştırarak. Şimdi aslında bunların asıl niyetleri ne? Asıl niyetlerini de Fethullah Gülen'den okuyalım. Evet, oku bakalım.
İsmet konusunda Sonsuz Nur kitabı Fethullah Gülen'in.
Sonsuz Nur.
Bu ikinci cildi benim elimdeki. İsmet konusunda şöyle söylüyor. Bütün peygamberler masumdur. Onların hayatında kasti herhangi bir inhiraf söz konusu değildir. Onlar seçkin ve kutsi olarak yaratılmış müstesna insanlardır. Sadece hayırlı değil, hayırlılar içinde de en seçkinlerden daha seçkindirler. Ve onlar bütün hayat boyu da bu seçkinlik ve kutsiyetlerine zerre kadar gölge düşürmemişlerdir.
Tamamen Şia inancı, dikkat edin. Bütün hayatları boyunca.
Hazreti Muhammed, evet, evet. Mustafa ise masumlar masumudur. Zira onun mahiyeti bütünüyle ilahi tecellilerle yoğrulmuş ve onun gönül aynasında daima...
Tecelli ne demek bilir misiniz? Tecelli kelimesi. Bir şeyin ortaya çıkması anlamına. İlahi tecelliler Cenab-ı Hakk'ın özellikleri onun üzerinde ortaya çıkıyor. Evet, haşa.
Zira onun mahiyeti bütünüyle ilahi tecellilerle yoğrulmuş ve onun gönül aynasında daima Allah mütecelli olmuştur.
Gönül aynasında hep Allah görünüyormuş. Şimdi bu bizde herkes biliyorsunuz İmam Gazali'yi yere göre koymaz. Bunu koymayanlar da aslında bu tarikat, tasavvuf ve cemaatlerdir. İmam Gazali der ki Nebilerle bizim aramızdaki fark şudur. Allah'ın nebilerine bilgi melek vasıtasıyla gelir. Ama biz doğrudan Bluetooth'la şeyden alırız. Levh-i Mahfuz'dan diyor. Levh-i Mahfuz bütün bilgiler, gelmiş geçmiş bütün bilgiler Levh-i Mahfuz'dadır. O bilgiler tümüyle bize intikal eder diyor. Şimdi hangisi daha alim? Zavallı Nebi ne yapsın? Cebrail getirirse bilir, getirmezse bilmez. Bunların için ihtiyacı yok. Bizim diyor araya melek girmesine gerek yok. Hangisi daha üstün? Hı? Yere göre bırakılmaz biliyorsunuz İmam Gazali'yi. Evet, şimdi Fethullah'ın son sözlerine bakalım.
Şimdi peygamberleri böyle yücelttikten sonra sıra kendilerine geliyor. Değil peygamberlerin, nice velilerin dahi böyle korunduğunu görmek isteyenler nefahatül üns, yani şaranenin tabakatına bir göz atsalar onlara yetecek yüzlerce velinin günahlardan nasıl korunduklarını apaçık misalleriyle göreceklerdir.
Bak, veliler günahlardan nasıl korunmuş şaranenin tabakatında göreceklermiş.
Mesela
bak, şaranenin tabakatında ne diyor biliyor musun? Veli olmak için takım 20 tane şart yazıyor. Onlardan 3 tanesini söylüyorum. Diyor ki evvelin hakimi olmak, ahirin hakimi olmak, bir dakika sıkı durun, daha bir şey söylemedik ki, evveli ve ahiri olmayanın hakimi olmak. O kim? Ya. İşte çünkü kendiler de aynı kafadadır da ondan dolayı. Evet, oku bakalım.
Mesela bir velinin önüne yemek getirilir fakat yemeğe haram karışmıştır. Veli lokmayı ağzına alır ve defalarca çiğner fakat bir türlü yutamaz. Anlar ki bu lokmaya haram karışmıştır. İşte Allah bir kulunu dahi bir lokmalık haramından bu şekilde korursa nebisini koruyamayacağını düşünmek ne kadar anlayışsızlık, idraksizlik ve siz onu kıyaslayın artık.
Ama orada bir cümlesi vardı, sen onu okumadın. Diyordu ki ben eskiden okumuştum, yani şu anda şey yapmadım da, diyor ki nebiler Allah tarafından korundukları halde günah işlemezler. Ama evliya korunmadığı halde günah işlemez. Yani İmam Gazali gibi değil mi? Evet. Şimdi işin esası işte falanca nebi korunmuş mu korumamış mı kimsenin umurunda değil. Ama kendilerini ilahlaştırmak için buna büyük ihtiyaçları var. Dini şeyinden çıkarmak için. Ama bakın gördünüz İslam ansiklopedisini bunu bir ilim olarak anlatmış. Şiisiyle, sünnisiyle, efendim Mutezilesiyle hepsi ittifak ediyor. Yahu kardeşim, hiçbiriniz şu Kur'an-ı Kerim okumadınız mı? İşte bugün Müslümanlar niye yerlerde sürünüyorlar, görüyor musunuz? İlk defa eskilerin bir hatasını bulduk değil mi? Daha önce hiç bulabilmiş miydik? He? Pek yapmazlar, evet. Şimdi görüyor musunuz? Ya bir dersimizi de bu hata, böyle büyük bir şeyi bulmadan yapsak da bir oh be ne güzelmiş diye desek ne iyi olur değil mi? Evet. Peki başka şey yapıyor musun? Ha bir de istersen Hristiyanları oku. Hristiyanlarda da aynıdır.
Hristiyanlarda günahsızlık yalnızca İsa Aleyhisselam'a atfedilir. Onlara göre diğer peygamberler günahlı olabilir ama İsa Aleyhisselam asla günah olamaz. Çünkü bunu da teolojik bir temele oturtuyorlar. Şöyle okuyayım, onların kitaplarından okuyayım. Temelleriyle, temel ilkeleriyle Hristiyanlık, Türkiye Kiliseleri Ortak Komisyonu. İnsanlığın günah suçunu hayvan kurbanları kaldıramazdı. İlahi adaletin şartı gereğince bunu ancak mükemmel ve günahsız bir insanın tüm yaşamını Tanrı'ya itaatle sunmasıyla mümkün olabilirdi. İnsanlar arasında böyle birinin doğmasının imkanı yoktu. Çünkü ruhsal yasaya göre peygamberler bile günahkar sayılmaktadır. Bu yüzden Tanrı kendi sözü olan biricik oğlunu insan olarak kutsal bakire Meryem'den mucizevi bir şekilde doğmasını istedi. Günahsız doğan ve yaşayan bu kişinin ölmesi gerekmezdi ama bu iş için dünyaya gelmişti. Zamanı gelince kurtarıcı Rab İsa Mesih yaşamını haç üzerinde günahlarımız için geçerli tek kurban olarak sundu.
Yani İsa günahsız gelmiş. Bütün Hristiyanların günahlarının bağışlanması için kendisini kurban etmiş. Şimdi bir zamanlar ben İstanbul Üniversitesi'nde Dünya Dinleri ve Kültürü bölümün başkanıydım. Finlandiyalı bir papaz doktora yapmak için gelmişti. Sonra o günkü rektör Kemal Alemdaroğlu müsaade etmedi. Doktora yapamadı ama oturduk biraz konuştuk. Dedim ki, siz dedim şey yapıyorsunuz, insanları vaftiz ederek dini alıyorsunuz. Vaftizin anlamı ne? İlk günahtan kurtarmak için. İlk günah kim işlemiş dedim. Adem Aleyhisselam. Adem Aleyhisselam'dan sana ne dedim. Ne bilelim belki, ne bilelim belkiyle din olur mu? Peki dedim, bir insan sizin kilisenize devam etse de sizin bütün inançlarınızı canı gönülden kabul etse, fakat vaftiz olmasa, hatta maddi gücüyle de size bütünüyle yardım etse ama vaftiz olmazsa, bu insan öldüğü zaman nereye gider? Cehenneme gider dedi. Peki, vaftiz olmak istedi, papaza başvurdu, papaz da o gün ondan para istemiş, vermemiş, diyor ki seni vaftiz etmeyeceğim. O da dedi ki, o zaman gitsin başka bir papaza. Peki bu başka papaza giderken yolda trafik kazası oldu, öldü. Nereye gider? Cehenneme dedi. Peki dedim, kendisi de şey, bu Luteryenlerden. Ben Luteryenlerin biraz farklı olduğunu zannediyordum. Peki dedim, siz küçücük çocukları vaftiz ediyorsunuz. O çocukların hiç dinden haberleri yok. Olsun diyor, ilk günahtan kurtuluyorlar. Ama bunlar büyüdükleri zaman kiliseyle irtibatı kesiyor. Hiç sizin inançlarınızı kabul etmiyorlar. Evet oluyor. Peki bunlar öldüğü zaman nereye gider? Cennete. Niye biz vaftiz ettik diyor. Peki bunların bazıları Müslüman oluyor dedim. Evet oluyorlar. Size göre bunlar Müslüman mıdır? Hayır değildir. Niye? Biz kiliseden çıkarmadık ki. Bu ne biçim dini? Bu kimin dini dedim ya? Bu kilisenin dini mi, Allah'ın dini mi? Bu ne böyle? Böyle bir din olur mu? İşte böyle hep şeylerle, hayallerle, uydurmalarla oluşturulmuş bir din meydana getiriliyor. Ondan sonra insanlar O dini reddedince vay sen dinsiz olsun diyorlar. Mesela Avrupa'da Tanrı kilisedir. Adam kiliseyi reddetti mi ateist sayılır. E şimdi Türkiye'de de insanlara dini öyle anlatıyorsunuz ki, yani geçen de meşhur bir kişi bana söyledi, o cumartesi günü kadınlara yapılan şiddetle alakalı dersi dinledikten sonra son derece şey yapmış, etkilenmiş, çok fena halde etki altına girmiş. Dedi ki ben dedi, dini dedi işte gençliğimde öğrendim. Sonra Kur'an meali okuyun dediler, okudum. İşte bu şeyden, istersen şu şeyi okusana, Bakara 6. ayetin mealini oradan bir oku. Bakara'dan başladım, 6. ayete geldim diyor.
Gerçek şu ki, kafir olanları azapla korkutsan da, korkutmasan da onlar için birdir, iman etmezler. Allah onların kalplerini ve kulaklarını mühürlemiştir. Onların gözlerine de bir çeşit perde girilmiştir. Ve onlar için dünya ve ahirette büyük bir azap vardır. Heh,
diyor bunu okudum. 6 ve 7. Bunu okudum diyor 6 ve 7. ayetler. Ya bu ne biçim? Bu diyor Allah'ın kitabı olamaz. Hem Allah, tutacak kalbini mühürleyecek, hem kulağını mühürleyecek, hem gözüne perde çekecek. Sonra dünyada da ahirette de azap. Bu adamın suçu ne? Diyor ki dini bıraktım diyor. Sonra diyor şey yaptım, ateist oldum diyor. O arada nasılsa bir suç mu işlemiş, ne yapmışsa hapse atmışlar. Hapiste diyor beni ateistlerin koğuşuna koydular diyor. Oradaki bütün ateist olanlara sordum, siz niye ateist oldunuz diye. Dedi ki hemen hemen hepsi bu ayeti delil gösterdi. Böyle değil mi olur diye. Bir de şeyi, Allah dilediğini, mesela istersen şey oku, 16. surenin 93. ayetini oku, Allah dilediğini saptırır, dilediğini yola getirir, delil gösterirler diyor.
Nahl suresi,
bak,
16.
Gene,
sure.
Yine Diyanet Vakfı'nın mealinden evet. Okuyoruz, dikkat edin.
93. ayet, Allah dileseydi hepinizi bir tek ümmet kılardı. Fakat o dilediğini saptırır, dilediğini de doğru yola iletir. Yaptıklarınızdan mutlaka sorumlu tutulacaksınız.
Peki saptırıyor, Allah saptırıyor.
Dilediğini saptırıyor.
Hem de dilediğini saptırıyor, sorumlu tutulacaksınız. Diyor ki bu iki şeyden dolayı bu insanlar ateist olmuşlar diyor. Yani dikkat ediyor musunuz? Bakın biz ya bu din anlayışımızı bir an önce değiştirmek zorundayız. Bir an önce değiştirmek zorundayız ve bu şimdi bana herkes şey yapıyor, hocam ne zaman meal çıkacak yahu kardeşim? Yani kolay mı bu iş? Yani bütün bu yanlışlar, mesela işte bu az önce Yahya'nın okuduğu yanlışı bulmak için kaç sene çalıştık Yahya, sen biliyorsun. En az 10 sene çalışmış. Bir tane kelimeye verdikleri yanlış anlamı ortaya çıkarmak için. Çünkü ta en eski çağlara şeye kadar, 3. asra kadar inene dek bir şey göremiyorsunuz. Bakıyorsun herkes ittifak etmiş. Yani bu o kadar çok vaktimizi alıyor ki, yani burada size bir ders veriyoruz ama arkasında uzun bir çalışma var. O çalışmayı yapmadan meal çıkarsak biz de diğerleri gibi aynısını yaparız. Ne olacak? Mesela işte bu mealin hazırlanışında bu heyete ben de almak istemişlerdi o zaman. Ben daha doktora yapıyordum. Hem doktora yapıyorum, hem İstanbul Müftülüğü'ne fetva kurulu başkanıyım, hem Şeria Sicilleri Arşivini yönetiyorum. Ben mümkün değil dedim, kusura bakmayın. Şimdi o zaman dahil olsaydım, şimdi her defasında ne yapacaktım kendim? Başlayacaktım kendimi savunmaya, değil mi? Dolayısıyla kolay değil. İşte burada bu tür şeylerden kurtulmak için Allah'a şükür Cenab-ı Hak lütfetti, çok şükür. Mesela bu Bakara 6. ayete, sizde Bakara meali var biliyorsunuz. Biz sanki kelimesini koyduk. Onu mecburen koyduk çünkü o mecaz ifadedir. Sanki Allah bu insanların gözlerine kalplerine mühür basmış, gözlerine perde çekmiş, kulaklarına mühür basmış, gözlerinde de perde var gibi. Sanki böyle davranıyorlar. O zaman problem var mı? Burada da Allah hidayeti tercih edeni doğru yola getirir, sapıklığı tercih edeni saptırır. Ki eski işte Maturidi'nin tefsirinde sadece bulabildik. Düşünebiliyor musunuz? O kadar tefsir var da sadece Maturidi'de bulabildik. Ama kelime anlamı açısından da hiçbir Arap o anlamı savunamıyor. Fakat gelenek öyle oturduğu için hiç kimse de başkasını düşünemiyor. İşte şimdi sonuçta gelelim. Bak bir nebi anlayışındaki sakatlığı görüyorsunuz. Kur'an-ı Kerim'e verilen meallerdeki sakatlıkları her defasında görüyorsunuz. Dolayısıyla bu şeyden kurtulmak bir Süleymaniye Vakfı ile olacak iş değil. Çok büyük bir çalışma gerekiyor. Ve mesela şimdi SUSEM'de ders veriliyor, verecek hoca bulamıyoruz. Çünkü herkes bu geleneksel yapıya göre yetişmiş. Siz zaten beğenmiyorsunuz ki dinlediğiniz zaman, öyle değil mi? Evet, inşallah hayırlara vesile olur.